Donum Haber'e hoş geldiniz. Ben Umut Koçak. Monitör Tavsiyeleri'nin Mayıs 2025 videosuyla karşınızdayım. Bu videoda size çeşitli ekran kategorilerinde ve niteliklerde monitör tavsiyelerinde bulunacağım. Ama bu monitörleri tavsiye ederken özellikle şuna dikkat ediyorum. Her işinize koşabilecek ve temel nitelikleri yüksek modeller olmasına gayret gösteriyorum. Ve burada kendimce koyduğum temel kıstaslar oluyor. Onları karşılayan en uygun fiyatlı modelleri seçmeye çalışıyorum. O zaman ilk olarak 24 inçte Lenovo Legion R24E modeliyle başlıyoruz. 4500 liralık bir fiyatı var. Bu fiyatla birlikte bize neler sunuyor? Full HD 180 Hz Fast IPS bir paneli var. Bu monitörün en büyük özelliği aslında 5000 lira aşağısında olması ve aradığımız tüm temel kıstasları vermesi. Tüm hareket kabiliyetleri yer alıyor pivot dahil. Renk doğruluğu anlamında baktığımızda temel kıstasımız sRGB'yi tam olarak karşılamasıdır. Tabii ki üst skalalara çıkabilirse artı değerdir. Gerçek 8 bit olması, 1MSK ETG sunabilmesi bu açılardan bakıldığında gecikme ve renk doğruluğu anlamında bize temel istediklerimizi veriyor. Parlaklık olarak da 250 nitin olabildiğince üstlerine çıkmasını istiyoruz. 250 nit zaten monitörlerde baz değer gibi bir şey. Onun ne kadar üstüne çıkabilsek kârdır gözüyle bakıyorum. 300 nitlik bir model. 1000:1 kontrastı var. IPS olduğu için kontrastı biraz düşük. O duruma göre siyah performansı sorunu yaratabilir. Bu monitörle ilgili ama şu şerri koşmak lazım. Çünkü şöyle bir durumu var. Uygun fiyatlı bir monitör olması hasebiyle bazı ışık dağılımlarında ya da ölü piksel gibi sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu tip sorunları yaşayabileceğiniz bir model olarak değerlendirin derim. 24 inçte daha güvenli gördüğüm ama fiyat olarak da R24E'ye göre ciddi bir fiyat makası koyduğumuz bir modelle devam edeceğim. MSI'ın G255PF-E2 modeli 5700 liraya bulunuyor. Gene Fast IPS ama tabii ki bunun MSI dilinde çevrilmiş olanı Rapid IPS bir panele sahip. 180 Hz Full HD. Burada Full HD olması bence 24 inçte bir sorun değil. 24 inçte bence Full HD yeterli piksel yoğunluğunu sunuyor. 1MSK ETG gecikme değerine sahip. Gene temel gecikme değerimiz yerinde. 300 nit o sınır parlaklığımızda duruyor. Kontrastı dediğim gibi düşük. IPS monitörlerde genellikle bu durumla karşılaşıyoruz. 8 bit, gerçek 8 bit. Renk doğruluğu anlamında da temel anlamda fena bir model değil. MSI modeli Lenovo'ya göre daha az şikayet duyduğum bir model. Yani daha güvenli liman olarak tercih edebilirsiniz. Tüm hareket kabiliyetlerinde fazlasıyla karşılıyor. Geldik 27 inçe. 27 inçte QHD 2K çözünürlükte monitör tavsiyelerinde bulunuyorum. 27 inç boyutunda bence QHD tatlı bir çözünürlük. Hem sisteminize daha az yük bindirmesi hem de oyun anlamında sizi daha tatmin edecek bir çözünürlük olmasıyla bir kısmında öne atabiliriz. Ve standart Full HD'nin de üzerinde olması iyi denebilir. Ama şöyle bir durum var. QHD'de pikseller Full HD'ye göre orantılı olmadığı için siz panele dağıttığınızda bir miktar piksel kaybı ve bozulma yaşıyorsunuz. Ama çok ciddi bir sorun mu? Çok dikkatli bir göz olmadıkça bu farkı görebilmeniz çok olası değil. Bahsedeceğim model Lenovo Legion R27QE modeli. 7500 liraya bulunuyor. İlk başta gene şerhimizi koşalım. Bu monitörle ilgili bazı problemler, ölü piksel, ışık dağılımı, bulutlanma gibi sorunlar net bir şekilde gözlemledim. O sebeple kusursuz ürün ya da sorun olmayacak ürün arayışında olanlar bu modeli pas geçebilir. Ama fiyat nezdinde sunduğu özellikler gayet güzel. QHD Fast IPS 180 Hz IPS bir paneli var. Ve 1MSK ETG, 1MSM PRT o bizim aradığımız gecikme değerlerini de sunuyor. Tabii ki bunlar size açıklanan değerleri. Gerçekte bu gecikme değerleri normalden daha yüksek. Yani siz 1MSK gecikmeyi gerçekte görmüyorsunuz. Aslında daha yüksek bir gecikmeyle karşı karşıyasınız. 400 nit kapalı ortam için yeterli bir ekran parlaklığı. Biliyorsunuz 250 nit. Aslında belli oranda ışık alan odalarda sıkıntı yaratabilecek bir parlaklık. Burada HDR'ı gerçek anlamda görebilmeniz çok zor. Çünkü HDR'da gerçekten 1000 nitlere yaklaşmak gerekiyor. Bu modellerin hiçbirinde de 1000 niti göremezsiniz. 1000 niti görebilecek modeller de zaten ciddi oranda daha pahalı oluyorlar. O yüzden ben size özellikle belirtmiyorsam HDR durumunu, bu modellerde HDR'ı pek kullanmamanızı tavsiye ederim. Çünkü uygun fiyatlı bu tip 300-400 nit monitörlerde HDR açtığınızda görüntünün daha kötü olduğunu göreceksiniz. O sebeple kapalı tutmakta fayda var. Temel hareket kabiliyetlerimizi de karşılıyor. Renk doğruluğu anlamında da %90 DCI-P3 desteği bulunuyor. Sinema standardı olarak geçer. Beslemesi yani kapsaması zor bir standarttır. O açılardan düşünüldüğünde renk doğruluğu anlamında tatmin edecek bir model. Sonrasında biraz yaşlanmış bir modele geçeceğiz. Dell G27-24D modeli 7850 liraya bulunuyor. Uzun zamandır önerdiğim, paneliyle memnun olduğum bir modeldi. Ancak sonrasında gizli bir revizyon yemiş gibi. Panelinde bir değişiklik olabilir. Onu bilerek tercih edin. 1MSK ETG değeri var. 450 nit parlaklığı. Kapalı ortam için gayet iyi. Kontrastı biraz düşük. Renk doğruluğu anlamında sRGB'yi tam olarak kapsaması güzel. gene tüm hareket kabiliyetlerini de veriyor. Daha güvenli ve sorunsuz bir model isteyenler bu modele yönelebilir. Ama Lenovo'da zaman zaman indirimlerle 7000 bandına düşüyor. Daha ucuz olması halinde Lenovo'yu da tercih edebilirsiniz. 32 inç 2K monitörlerde de ilk başta yine üzerine soru işareti atarak tavsiye edeceğim bir modelle başlıyoruz. Onvo'nun OV32MNT301GQ modeli 8000 liraya bulunuyor. Ama bu monitör şu an en uygun fiyat olarak BİM'de bulunuyor. BİM'de 8000 liraya, hatta peşin fiyatın altı taksit de var, alabiliyorsunuz. Bence sunduğu paket nezdinde güzel bir monitör olmuş. Hatta panelin kalitesi de hiç fena değil. Bu arada bir arkadaşımı alıp denediğimiz bir model oldu. Onun feedbackiyle beraber aslında bu monitörü tavsiye etmeye karar aldım. Çünkü fiyat nezdinde bu özelliklerde bir monitör yok. Ve taksit gibi avantajları da bulunuyor. BİM'den sipariş ediliyor olması da ayrıyeten bir ek detayı diyebilirim. 31.5 inç QHD çözünürlükte Fast IPS 180 Hz bir panele sahip. 1MSK TG değerine sahip. 300 nit bir parlaklığı bulunuyor. 300 nit biliyorsunuz temel değerimiz. 1000/1 kontrast var IPS olduğu için. sRGB %99 oranında destekliyor. Dahili hoparlörü var. 4 watt. Çok güçlü bir hoparlör değil. Biraz cılız bir hoparlör ama sistem seslerini falan duymak için yeterli olacaktır. Ve 32 inç monitörlerde pek görmediğimiz pivot gibi bir modu da var. Yani dik konuma getirebiliyorsunuz ve diğer hareket kabiliyetlerini de destekliyor. Kısacası fiyat segmentinde alabileceğiniz güzel bir monitör ama bu monitör biraz sallapati bir monitör olduğunu özellikle vurgulayayım. Yani sorun yaşama ihtimaliniz çok fazla. Onu fiyat nezdinde eritirseniz daha iyi olacaktır. Ama şöyle de bir durum var. Sallapati ürünlerde kimisine işte ışık dağılımında problemler olabiliyor diyorum ya. Kimisine ışık dağılımı iyi gelebilirken bu monitör, kimisine çok kötü bir şekilde de gelebilir. Orada montajlayan kişinin biraz da maharetine kalmış diyebiliriz. Sonrasında ya bu kara kutu monitör yerine bize daha güvenli bir liman öner derseniz Samsung'un Odyssey G50D modelini öneriyorum. 12 bin liraya bu daha güvenli bir liman. Ama panel nitelikleri olarak az önce bahsettiğim Onvo'yla benzer niteliklere sahip. Bu güvenli liman isteyenlere önerdiğim düzgün bir model. Şimdi geldik UHD 4K kategorisine. 4K'da bir 27 bir de 32 tavsiyede bulunacağım. 27 olarak Asus ROG Strix XG27 UCS modelini öneriyorum. 14.500 lira dolaylarında bir fiyatı var. Bu monitörün özelliği Ultra HD çözünürlüğü. Size en uygun fiyata sunması. Bazı panel kusurları var. Özellikle ghosting gibi problemler ya da bazı yırtılma gibi efektler bu monitörde görebiliyorsunuz. O sebeple ya kusursuz bir panel deneyimi olarak düşünmeyin ama Ultra HD bir monitör olarak uygun fiyata size bütün temel kıstasları fazlasıyla sunan bir ürün olarak tercih edebilirsiniz. Sonrasında Dell'in 3223Q modeli var. 17.900 liraya bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda daha pahalı bir modeldi. Biraz yaşlanması sebebiyle ucuzlamış. Kullanılan panel gayet kaliteli Avua üretimi ve üst sınıf bir panel kullanıyor. 600 nit parlaklığı var. HDR 600 sertifikası da var. Burada bahsettiğim şu ana kadarki modellere göre HDR'ı ucundan da olsa gösterebilen bir model. 144 Hz yüksek Hz arayanlar için çok biçilmiş bir kaftan değil ama 144 Hz bence gayet yeterli bir ekran tazeleme oranı. IPS olduğu için 1000/1 kontrast. FRC olarak 10 biti destekliyor. %99 sRGB desteği var. DCI-P3'de %95 oranını destekliyor. USB 3 portları da bulunuyor. Pivot modu yok. Onun haricinde dolu paket. 32 inç 4K bir model olarak ve fiyatı da 20.000 lira aşağısında olmasıyla bence fazlasıyla cazip bir seçenek olmuş. Sıradaki önereceğim başlık OLED başlığı altında. Bu arada OLED G8'ler yenilendi. Yeni OLED G8 ailesi geldi. Panel tarafında bir yatırım içeriyor. Lakin bazı özellikleri eksiltilmiş olarak geldiler. Ama 27 inçte bir isteğiniz vardı 4K yüksek Hz modeli olsun diye. Samsung OLED G8 G81 SF 27 inç modeli tam buna karşılık geliyor. Ultra HD çözünürlükte 240 Hz bir model. Ama burada Samsung'dan biz şeyi bekliyorduk artık yeni modellerinde DisplayPort standardını yükseltmesi. Bu modellerde de Display 1.4'te kalmışlar. Bu ne yan etkiye sebep oluyor derseniz 4K'da bir görüntü sıkıştırma uğruyor monitör ve tam siz native çözünürlükte görmüyorsunuz aslında. 240 Hz verebilmek için böyle bir hareket yapılması gerekiyor. Dahili anti-glare katmanı var. Bu da OLED monitörlerde çok yaygın olarak görmediğimiz bir durum. Ben anti-glare olmasını tasvip ediyorum. Evet, renklerden biraz çalıyor, biraz panelin canlılığını öldürüyor ama yansıma yapmaması bence kullanışlılık açısından çok daha önemli bir özellik. Parlaklığı çok değişken, 250 nit ile 1000 nit arası değişken bir parlaklığı var ama 1000 niti çok anlık ve çok bölgesel bir noktada görebiliyorsunuz. O yüzden 1000 nit gibi düşünmeyin. Ama HDR performansı o dinamik aralığının yüksekliğinden dolayı size fena gelmeyecektir. Gerçek 10 bit. Renk doğruluğu anlamında da DCI-P3 %99, sRGB %100 destekliyor. Tabii ki OLED monitörlerde biliyorsunuz paneli korumak da önemli çünkü OLED yanmaya çok müsait bir ekran teknolojisi. Bunun için Samsung Vapor Chamber bir buhar kazanı soğutma sistemi kullanmış. Bunun yanında OLED'in ömrünü arttırmak için yazılımsal olarak koruma teknolojileri de içeriyor. Yani bir OLED monitör kullanmak bence artık çok bir handikap içermiyor. Evet yanıyorlar günün sonunda ciddi oranda uğraşırsanız yanıyorlar. Ama temel kullanımda artık belli önlemleri alırsanız çok sorun yaratmadan belli bir süre kullanılabiliyorlar diyebilirim. Çünkü OLED monitörler artık belli bir kalibreye indikten beri yaklaşık 2 yıldır erişilebilir monitörler OLED olarak sunuluyor. Henüz o 2 yıldır çalışan monitörlerde ciddi bir arıza yaşanmamış durumda. Onun size geri dönüşünü vermiş olayım. Tüm hareket kabiliyetlerini de içeriyor. Kısacası şu anda 27 inçte 4K OLED ve iyi sayılabilecek özellikler içeren bir monitör arıyorsanız 30 bin liraya güzel bir seçenek. Hatta şu an ön siparişte yanında kulaklık hediyesi de var sanırım Samsung'un sitesi üzerinden. O bundle'la birlikte değerlendirebilirsiniz. Diğer bahsedeceğim modelde 32 inçte yeni gelen bu OLED G8 serisinin G81SF modeli. Biliyorsunuz geçmişte de OLED G8'in 32 inçini öneriyordum. Bu aslında temel nitelik olarak aynı diyebiliriz. 43 bin liraya. Diğeriyle aynı fiyata gelmiş durumda. Ama diğerinde işletim sistemi vardı. Akıllı özellikler vardı. Bu modelde akıllı özellikleri çıkarmışlar. Sadece saf monitör olarak çalışıyor. Bu çok büyük bir eksimi. Akıllı özellikleri kullanmayacaklar için, sadece monitör olarak kullanacaklar için tabii ki değil. Onun yerine kasa kararlılığı arttırılmış biliyorsunuz. İlk G8'de portlarla ilgili ya da kasa ile ilgili bazı problemler vardı. Bu modelde o yapısal sorunların giderildiği söylenebilir. Parlaklık değerleri de bir önceki bahsettiğim modelle ya da temel niteliklerde benzer. Burada size şeyi söyleyebilirim. Metin okunaklığını OLED monitörlerde biraz düşük buluyorsunuz. Burada standart monitörlere göre ya da ilk nesil OLED'lere göre bir miktar daha iyileştirilmiş bir metin okunaklığı var. Ama o sırf metinler üzerinde iş yapacakları için biraz göz yoran bir panel olduğunu söyleyebilirim. O sebeple sadece metinleri odaklı iş yapacağım diyenler OLED'leri şimdilik pas geçebilir. Ama bence iş yapılmayacak noktada değiller. Yani yüzlerine bakılacak netlikte paneller. Kısacası OLED konusunda bir monitör almak istiyorsanız fiyat fayda dengesi olarak en cazip modeller bunlar. Bana özellikle Asus'un OLED modellerini de soruyorsunuz ama Asus'un OLED modelleri cidden çok pahalılar. Ve fiyat fayda dengesi burada güttüğüm için yani çok da size gönül rahatlığıyla tavsiye edemiyorum açıkçası. Çünkü temel panel nitelikleri monitörlerin çok benzer. Size Asus çeşitli katma değerlerle artı değer sunuyor ama günün sonunda aldığınız deneyim çok fazla fark etmiyor. O sebeple Samsung'un uygun fiyatlı modelleriyle devam etmek daha akıl kârı geliyor bana. Bu tavsiyelerle birlikte şöyle bir durum var. Bazen biliyorsunuz monitör tavsiyelerinde size geniş format ve ya da böyle fiyatına göre ilginç özellikler barındıran monitörlerden de bahsediyorum. Ama bu ay fiyat ve sunduğu nitelikler nezdinde dikkatimi çeken bir model olmadı. O yüzden o segmenti pas geçiyorum ve böylelikle Mayıs monitör tavsiyelerinin sonuna gelmiş oluyoruz. Donanım Haberi takip etmeyi, videoları beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.